Merhaba, ben Mesut Çevik. Kripto Para Günlüğü'nün yeni bölümünde Onur Gözüpek'le beraber kripto para dünyasındaki son bir haftalık gelişmeleri değerlendireceğiz. İlk haberimiz Ripple ile ilgili, çünkü Ripple ile ilgili oldukça büyük bir skandal ortaya çıktı. Coinbase'e rüşvet önerdikleri.
Evet, Coinbase ve Gemini borsalarına nakit veya Ripple karşılığı yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ödeme önerdikleri ortaya çıktı. Hatta bununla ilgili skandal ortaya çıkaran bir Ripple çalışanı Coinbase'e bu Ripple'ın işlemleri açılabilmesi için 100 milyon dolar değerinde Ripple borç vermeyi vaat ettikleri, daha sonra Ripple'ın değeri arttıkça geri ödeyebilmeyi önerdikleri ortaya çıktı. Ondan daha önce de Gemini borsasına yaklaşık 1 milyon dolarlık nakit ödeme yapmak istemişler. Gemini borsasının kurucuları bu Winklevoss kardeşler. Onlar bu konuyla ilgili açıklama yapmayı kabul etmemişler ama borsadan bir yetkili durumu onaylamış. Dolayısıyla hani Ripple'ı önümüzdeki günlerde sarsıntılı bir dönem bekliyor.
Ripple oldukça enteresan bir para birimi oldu. Hani resmi olarak bankalar tarafından tanınan bir öde sisteminin bir parçası olarak göründü. İnsanlar işte bankalar kullanıyorsa biz de kullanalım dendi ama aslında bir şirketin bir demosu gibi bir şey. Yani aslında bankaların kullandığı sistemden bağımsız.
Ya bununla alakalı bir açıklama aslında şöyle dendi. Hani Ripple dünya üzerindeki kripto paralar kullanılarak en yüksek likidite sağlayabilecek kripto para olma yolunda ilerliyor. Hani bunun için bir takım girişimlerde bulunuluyor dendi ama hani bunun yolu borsalara rüşvet verip hacim oluşturmak ya da fiyatı şişirmek değil tabii ki.
Evet, oldukça enteresan bir yaklaşım. Bu da şunu gösteriyor net bir şekilde. Kripto para borsaları olsun ama biraz da regülasyon lazım herhalde.
Tabii.
Çünkü dışarıdan parayla, nakit girişiyle ya da grupların kendi aralarında oluşturduğu büyük böyle satın almalar, satmalarla beraber çok iyi manipüle edilebiliyorlar.
Yani kontrol edilemediği için içeri giren para, hani bir de nakit yok zaten işin içinde çoğu borsada. Nakit olmadığı için hani kimin ne yaptığı, ne ödeme yaptığı belli değil. Hani borsa herhangi bir kripto para sahibinden, şirketinden yüklü miktarda ödeme alabilir ve bundan kimsenin haberi olmaz.
Evet, oldukça enteresan bir durumdu. Bu da aslında borsalardaki bu anlık yükselmelerin, bazı para birimlerinin anlamsız bir şekilde düşmesini, çıkmasının arkasında hep bir şeyler aranması gerektiğini de gösteriyor bizlere.
Aynen.
Bittrex bazı kripto para birimlerini cüzdandan çıkartıyor. Para birimlerine baktım, tanıdığım bir tane bile yok. Çok enteresan.
Ben orada Metal, onu gördüm. Onun haricinde hani delist dedikleri işlemlerden çıkarma yapılacak kripto paraların çoğu ya hacmi çok düşük, ya işte blok zinciri kullanılamaz halde, ya hani blok zincirini eşleyecek nodları yok. Yani erişim sağlanamıyor, cüzdan bakımları gerçekleştirilemiyor, bir takım teknik problemler var. Bunlarla alakalı. Yoksa hani günlük olarak çok işlem yapılan herhangi bir kripto para listeden kalkmıyor.
Bu da şunu gösteriyor. Bu binlerce kripto para var ama birçoğu da aslında böyle bir balon, hani o balon benzetmesine çok uygunlar.
Tabii ki. Yani şu an 1400'e yakın kripto para var ve bu paraların çoğu belli projeler için ortaya çıkıyor. İşlem hacimleri çok düşük, piyasa değerleri çok düşük. Hani destek bulduğu topluluk çok dar. Dolayısıyla belli bir kesim tarafından işlem görüp ondan sonra yeterli hacime ulaşamayınca borsalar tarafından işleme kapatılıyorlar.
Özellikle madenciliği yapılan kripto paralarda büyük havuzlar tarafından destek bulup bulmadığına bakılması bir güven oluşturma açısından önemli mi?
Tabii ki. Şimdi madenciliği yapılan kripto paraların hani kazıldıktan sonra nakde çevrilmesi lazım. Çünkü hani en azından bir miktarının madencilerin giderleri var. Bunların karşılanması gerekiyor. Para kazanmaları gerekiyor. Bu işi boşuna yapmıyorlar. Dolayısıyla hani madenciliği yapılan kripto paralar Ethereum bazlı, işte diğer blok zinciri platformunu kullanan kripto paralara ziyade bir iki kademe daha güvenilir olarak kabul edilebilir. Çünkü bunlar için hem havuz oluşturmak mesele, hem blok zincirini işletmek mesele. Bunların da çeşitli maliyetleri var. Dolayısıyla bu kripto paraları oluşturanlar da kripto paranın arkasında durmak zorunda.
Avustralya'da bir düzenleme var. Avustralya'da kara para aklama ve terör finansmanı ile ilgili birimler kripto para borsalarına bir yazı göndermişler ve demişler ki artık sizin belli bir bölüme kayıt olmanız lazım resmi olarak. Aynı zamanda 7700 doların üzerindeki işlemleri bize bildireceksiniz. Sizde para transferi yapan, borsayı kullanan herkesin de kimlik bilgilerini istiyoruz.
Evet, benzer düzenleme zaten Amerika'da da vardı. Amerika'da tabii limitler çok daha düşük. Fakat şey, hani ülkelerin borsaları denetleme adımlarını biz ilerleyen zamanlarda daha sık göreceğiz. Çünkü bunun en temel nedeni kripto paraların doğrudan denetlenemeyişi. Dolayısıyla hani bunu kontrol etmek isteyen hükümetler bundan alınıp satıldığı pazarları yönetmek istiyor. Buraları denetlemek istiyor. Yani Avustralya'da bu adımı atan ülkelerden biri. Hani biz daha önce birkaç tane ülke ismi duymuştuk. İşte Amerika, Rusya, Japonya gibi gibi. Bu ülkelerin sayısının artması kripto paralar artık ciddi anlamda hani regülasyonun geldiğini ortaya koyuyor. Hani kripto paranın kendisine evet regülasyon gelmiyor ama siz kripto parayı alıp satamadıktan sonra, hani bir yerde nakite çeviremedikten sonra da elinizdeki nakitle kripto para alamadıktan sonra, hani kripto paranın aslında size hani sunduğu özgürlüğün çok bir anlamı kalmıyor. Ta ki ürün ve hizmetleri doğrudan kripto para olarak fiyatlandırana kadar. Yani biz atıyorum X kripto parasıyla herhangi bir ürünü, hizmeti, aracı herhangi bir döviz kuru olmadan, işte dolar, euro, TL, sterlin, ruble gibi aracı para birimleri olmadan fiyatlandırabiliyorsak, o zaman hani bu regülasyonlardan muaf kalacağız. Ama işin içine nakit paranın girdiği her durumda ülkeler o sistemi kontrol etmek isteyecek. Vergilendirmek tabii ki ülkelerin içinde bir kazanç durumu ama burada öncelikli olan bu işin kara parada kullanılmasının önüne geçmek.
Şimdi Rusya'da da büyük bir düzenleme var. Mesela kripto parayla kitlesel fonlama ICO olarak, evet, aslında yani İngilizce ismi ya da aslında bu teknik olarak isimlendirilen ismine bakacak olursak, ICO arzı yapacak firmaların bankada 3 milyon ruble bulundurulması gerekiyor. Aynı zamanda da eğer kullanıcılar isterlerse aldıkları para ya fiyattan bu ICO'ları geri o firmaya satabilecekler. Bunun da güvencesini vermesi gerekiyor.
Evet, evet. Orada da şöyle bir düzenleme var. Hani bu firmaların evet ben lansman yapıyorum, kripto para çıkarıyorum deyip ortaya çıkmasının önüne geçmek için bir takım önlemler almak istiyoruz şu anda. Bir yasa taslağı hazırlamışlar. Firmaların hani bu ICO'yu yapacak, lansmanı yapacakların firma olması gerekiyor. Bir Rusya'da kuruluş şirketi olması gerekiyor. Bankada paraları olması gerekiyor. Hani yaklaşık 100 milyon rublelik bir işlem hacmi olması gerekiyor bankada. Onun haricinde senin de belirttiğin gibi sattığı jetonu, token'ı ya da kripto parayı geri alma garantisi vermesi gerekiyor. Bunun için hani nominal değer demişler. Belli bir değer atfetmesi gerekiyor. Atıyorum işte 100 jeton 1 ether satış fiyatıysa ona yakın bir fiyattan geri alacağını ICO'dan önce belirtmiş olması gerekiyor. Bu da hani kitlesel fonlamaya yatırım yapanlar için aslında ciddi bir güvence. Sonuçta firma dolandırıcı da çıkabiliyor ki bunun örneklerini çok görüyoruz. Hani bu tarz firmalara karşı bir tedbir. Bir de işin içine hani devlet girince bunun kanunu var, cezası var, işte bazı yaptırımları var. Dolayısıyla o firmalar, hani ICO'yu yapacak olan projeler, özellikle hani bu tarz yaptırımları uygulayan ülkelerde bir takım önlemler almak zorunda, çalışmak zorunda. İşte hani para toplayıp kaçma düşüncesiyle projeler yapılmasının, ICO'lar yapılmasının önüne geçilmiş olacak bu sayede.
Oldukça önemli bir düzenleme aslında. İleride belki de bütün ülkelerin bu tip şeyler yaptığını göreceğiz. Olacak, yapılması yani, lazım.
Zaten bu kripto paralar yaygınlaştıkça, hani insanlar buna daha fazla önem vermeye başladıkça devletler buna ciddi bir anlamda yatırım yapıyor. İşte yatırım yapıyordan kastım işte bunun vergilendirilmesi, kanunlaştırılması, regüle edilmesi konusunda çalışmalar yapılıyor. Bazı ülkeler kripto paralarla ilgili birimler oluşturuyor. Bu birimler bu konuda çalışmaya başlıyor falan. Hani bunları ileride daha sık göreceğiz.
Belarus'tan da farklı bir yaklaşım var. Beyaz Rusya olarak biliniyor. Hı-hı. Bizim tarafımızdan aslında Türkiye'de daha çok Beyaz Rusya olarak hitap ediyoruz. %100 yasal ve vergisiz demiş kripto paralar için. Artık kanunen vergi alınmayacak ve %100 de yasaldır. Herhangi bir kanuni yaptırımı yok.
Yani orada şöyle bir şey var. Evet. Hani Avustralya ve Rusya örneklerindeki gibi bir takım kanunlar var. Kripto paraların kendisinin yasal olup olmaması ile ilgili Belarus'taki kanun. Hani kripto paranın kendisi yasa dışı değildir. Bundan vergi alınmayacaktır diye bir kanun ama Hani orada şu an yerel bir kripto para borsası var mı? Çok emin değilim açıkçası. Hani borsaların yakın zamanda orada da bir takım kanunlara tabi olacağını öngörmek yanlış olmaz.
Huobi'den enteresan bir şey geldi. Güney Kore'de işleme açılıyormuş borsa. Evet. Ve Güney Kore aslında birazcık da sıkılaştırmaya çalışıyor borsaları.
Hani... Şimdi evet, o konuda hani Güney Kore aslına bakarsanız uzak doğuda ciddi anlamda işlem hacmi olan ülkelerden biri. Hani bir dönem evet borsaları yasaklamışlardı. Fakat ülkede yerleşik olan borsalarla ilgili yaptırımlar vardı. Onun haricinde yurt dışı borsaları o ülkede işlem yapabiliyor. Huobi de hani birden fazla ülkede işlem gören bir borsa. Farklı farklı ülkelere açılmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Güney Kore oldu. Hani işlem hacminin artması beklenecek bundan sonra. Zaten şu an borsada yanlış hatırlamıyorsam 100 tane kripto para var. İşte bunlar 200'ün üzerinde markette, işte Ethereum, Bitcoin, USDT, Tether bazlı fiyatlarla alınıp satılabiliyor. Bu da hani yatırımcıya, işte madenciye ciddi anlamda bir avantaj sağlıyor. İşte hangi payer, hangi çift daha karlıysa orada işlem yapma imkanı veriyor. Hiç kendi ülkesinde bir borsanın olması, evet o ülkenin kanunlarına, kurallarına bağlı bir şirkete biraz daha güvenilebileceği anlamına geliyor. Yani bu da yatırımcı için bir avantaj.
Büyük bir satın alma haberi var aslında. Monex'in Coincheck'i satın alabileceği konuşuluyor. Coincheck aslında 500 milyon dolarlık bir hackleme olayıyla gündeme gelmişti. Paraları geri ödüyor, ödeyecek falan derken. Şimdi de Monex'in, ki oldukça büyük bir finans grubu, borsayı satın alabileceği düşünülmüş. Konuşulmuş. Aslında şöyle bir durumda var. Mesela geçtiğimiz ayda mobil ödeme sistemi finansmanı konusunda oldukça önce olan firmalardan bir tanesi Circle'da 2014'te kurulan Amerika'nın en büyük kripto para borsası Poloniex'i satın almış.
O yani aslında ciddi bir adımdı.
Kripto para borsalarının ne kadar ayakları yere sağlam basmaya başladığını görüyoruz.
Ya burada tabii önemli olan hani aslında satın alan firmalar için, finans kuruluşları için öncelikli olan işlem hacimleri ve hani müşteri kitlesi, hedef kitlesi. Evet, Poloniex nereden baksanız en çok işlem hacmi olan 5 borsa listesine hani eskiden ilk sıralarda, işte ondan sonra açılan borsalar nedeniyle ve 1-2 teknik problemle birkaç saat kapalı kalmasından dolayı epey müşteri kaybetmiş olsa da, hacim kaybetmiş olsa da, ya Poloniex şu an ilk 10 borsadan biri. Hani bu borsanın ciddi bir finans kuruluşu tarafından satın alınması büyük bir haberdi. Monex de Tokyo'da yanlış hatırlamıyorsam kurulu bir finans kuruluşu. Coincheck'le ilgilenmelerinin hani nedenlerinden biri bu borsanın hani güven tazelemesi diye düşünüyorum ben. Çünkü hacklenmiş olmalarına rağmen ödemeleri yapmak için çalışıyorlar. Yani piyasadan çekilmiş değiller. İşte daha önceki hacklenme haberlerinden az çok biliyoruz, o batan borsaların çoğu işte iflas başvurusunda bulunup piyasadan çekiliyor. Fakat Coincheck ödemeleri yapmak için çalışıyor. Hani Monex'in bunu alması da kripto parayla ilgilendiklerinin bir göstergesi. Zaten haberleri de vardı. Hisse senetleri yaklaşık %20'nin üzerinde değer kazanmış. Evet. Bu da hani aslında Monex'in kendi yatırımcısının da kripto paralarla, borsalarla biraz da ilgilendiğini işareti olabilir. Dolayısıyla olumlu bir gelişme bana.
Evet, yani bu satın alma haberinden sonra finans kuruluşunun hisse senedinin bu kadar hızlı bir değer kazanıyor olması da yatırımcının da istiyor olması
gerekiyor. Şöyle hani neredeyse batma durumundaki bir kripto para borsasını alıyor. Bu da hani evet biz bu konuda gerekli araştırmaları yaptık. Satın alacağımız firmaya, borsaya güveniyoruz demek olsa gerek. Dolayısıyla hani yatırımcı da bunu olumlu olarak karşılamış.
Şimdi son olarak aslında ben biraz da özellikle son bir aydaki bu çöküşü bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Kripto para borsalarında inanılmaz bir düşüş var. Yani beklenenin çok üstünde bir gerileme yaşandı. Özellikle Ethereum'a baktığımızda son bir ayda yarı yarıya değer kaybetti. Hatta şu anda 360 dolar seviyelerine doğru gittiğini görüyoruz. Ne diyorsunuz? Güven mi kaybediyor kripto paralar? Bir darbe alıyorlar. Darbe üstüne darbe açıklamalar geliyor. İşte kripto para öldürür gibi saçma açıklamalar da geliyor. Hacklendim deniyor. Param çalındı deniyor. İnsanlar herhalde korkmaya başladılar biraz.
İnsanlar korkmaya başladı. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi herkesin göz ardı ettiği bir gerçek var. Kripto paranın hani bu kadar popüler olması işte 2017'nin Mayıs ayından sonra başladı. Dünya genelinde. Onun haricinde işlem hacimleri çok düşük. Hani en yüksek işlem hacmi olan 10 borsaya baktığınızda 2017 öncesinde hani 1 milyar dolara ulaşan borsalar hani çok fazla değilken geçtiğimiz dönemde Eylül, Ekim, Kasım aylarında tek başına 5-6 milyar dolarlara ulaşan borsaları gördük biz. Hani burada çok önemli bir etken vardı aslında. Bir dönem Bitfinex'in karşılıksız olarak bastığı söylenen USDT Tether ve bu Tether'la fiyatı manipüle etmeleri. İşte Bitfinex borsasında Bitcoin'in fiyatının yaklaşık hani %10 artması dünya genelinde 10 milyar dolarlık bir market değerinin artışına neden oluyordu. Bu da hani diğer borsaların da buna karşılıksız kalmayıp fiyatın yükselmesine neden oluyordu. Biz bu dönemi çok yakından gördük. Hani çok kısa sürede Bitcoin'in fiyatı işte 2000 dolarlardan 4000, 6000, 8000 derken 20.000 dolarlara kadar gitti. Bitcoin'le alakalı hani ilgilenenlerin şu an hani ben zarar ediyorum, ben işte bu borsa kripto parayla kripto paranın balon olduğunu düşünüyorum diyenlerin çoğu aslında kripto parayla 2017 Eylül-Ekim aylarında tanışmaya başlamıştı. Fiyatların hani 17 bin, 18 bin dolarlar, 20 bin dolarlar seviyelerinde dolaştığı dönemde çok ilgi çekti. Hani o dönem basında da medyada da çok fazla haber oldu. Sosyal medyada da çok konuşuldu. Arama motorlarının en çok aranan kelimelerden biriydi Bitcoin, kripto paralar. Hani o dönem ilgi gösterenlerin çoğunun şu ara işte Bitcoin batıyor, bitiyor haberlerine dikkat çekmeleri normal. Çünkü çok gerçekten yüksek fiyattan alım yaptı çoğu kişi. O dönem tabii ki likiditenin de hani içerideki nakit paranın da fazla oluşu fiyatın yükselmesinde büyük önem arz etti. Hani evet sadece USDT ile olabilecek bir şey değil. Hani Bitfinex'te piyasa değerinin artması, Bitcoin'in fiyatının artması diğer borsaları çok fazla etkilemezdi ama şöyle bir şey var. Diğer borsalara da nakit ve kripto para girişi oldu. Hani diğer borsaların aslında benzer şekilde fiyat yükseltmesinin, borsalarda fiyatın yükselmesinin temel nedenlerinden biri bu nakit girişi. Şu an nakit girişi yok. İşlem hacimleri çok düşük. Borsaların günlük toplam hacimlerine bakarsanız hani 1 milyar dolara yaklaşan borsalar var ama eskisi gibi değil. Eskiden 7-8 tane borsanın günlük 1 milyar dolardan fazla işlem hacmi olurdu. Şimdi o rakamlar çok düştü. İşlem hacimlerine baktığınızda hani sadece Bitcoin en çok işlem hacmi olan kripto para değil artık. İşte bunun haricinde Ethereum, Ripple, bazen Bitcoin Cash Bitcoin'i günlük işlem hacminde geçiyor. Bu da aslına bakarsanız şunu gösteriyor. Bitcoin'den çok fazla para kazanamıyor insanlar. Diğer kripto paralarda altcoin'lerle şansını deniyor. Bu da işte içeri nakit girmeden işlem yapılmasını olanak sağlıyor. İşte Bitcoin alıyorsunuz. Daha doğrusu Bitcoin verip altcoin alıyorsunuz. Altcoin'i tekrar Bitcoin'e çeviriyorsunuz. Arada bir nakit döngüsü yok. Ama bu doğrudan işlem hacmine yansıyor. Çünkü alım satım yaparken bir değer ortaya çıkmış oluyor. Bu değer de işlem hacmini arttırıyor. Fakat hacim olarak artmasına rağmen içeri nakit girişi olmadığı için, yeni bir para gelmediği için Bitcoin'in fiyatı doğrudan yukarı çıkamıyor çok fazla. Bu da fiyatı olumsuz etkiliyor. Hani büyük yatırımcılar işin içine girmeye başladı. Eskiden alım satım yaptığınızda sattığınız yani Bitcoin sattığınız kişiler bireysel kullanıcılardı. Ama özellikle geçen sene Eylül-Ekim aylarında bu işin içine ciddi yatırım firmaları girmeye başladı. Hani şu an satıyorsanız beyaz yakalı yatırımcıya para satıyorsunuz, Bitcoin satıyorsunuz. Bu da o kişilerin çok ciddi planlamalar yaparak alım satım yaptıklarından dolayı hani şu an toplama yaptıkları, satış yapmadıkları için de içeri nakit girmediğini bir anlamda gösteriyor. Nakit girişi olmayınca da fiyat çok ciddi etkilenmiyor. Yani şu an grafiklere bakarsanız Bitcoin fiyatında hani alım desteği çok fazla yok. Hacim peki, çok fazla yok.
Gidişatları bir önceki dönemlerle karşılaştırmak doğru bir şey mi?
Her geçen zaman değil. Şimdi mesela normalde hani grafiklere bakıp işte 2014'te şöyleydi, 2015'te böyleydi, 2016 hani evet grafikler benzer çizgiler sergiliyor. Fakat kripto parada hacmin ne zaman nereden geleceğini kontrol edemediğiniz için evet grafikler bize sadece bir veridir ama hani her zaman geçerli olacağı anlamına gelmez. Yani şu an bir yatırım şirketi tutup işte 100 milyon dolarlık 500 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirirse yani fiyatı ciddi anlamda yukarı çekebilir. Bunu kontrol edemeyeceğiniz için istatistikler, grafikler sadece hani birer şeydir. Önermedir. Buraya gidebilir, buraya gelebilir ama hani onun sadece o istatistiklere bağlı kalarak işlem yapmak çok doğru değil bana göre. Burada haberleri takip etmek önemli. Çünkü kripto paraların tamamı haberlerden ve spekülasyonlardan etkileniyor. Dolayısıyla hani grafik evet gözünüzün önünde olsun ama hani bir kulağınızda haberlerde olmasında fayda var.
Evet, araştırmadan, bilmeden de kesinlikle bu işlere girmemelisiniz. Bunun da altını tekrar tekrar çizelim. Kripto Para Günlüğü'nün bu bölümünün de sonuna geldik. Önerilerinizi mutlaka lütfen yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.